Ayrım 17.
Oysa 1865'te şehrin yerlileri yabancıların hızla çoğalmasından korkmaya başladığında ve camekanlara yabancılar başvurmasın yazıları asıldığında bu durum değişecekti. Bachi, Harvard Üniversitesi'nde işe başlamış, hatta bir ara genç profesör Henry Longfellow gibi Brattle sokağında güzel bir evde kalmıştı. Pietro Bachi, daha sonra İrlandalı bir kıza sırılsıklam aşık olmuştu, kızla evlenmişti. Ama paylaştıkları hayatı yeterli bulmayan kız, kısa süre sonra öğretmeni terk etmişti. Bahçenin öğrencileri durumu bilseler, kızın onu soyup soğana çevirdikten ve alkolik yaptıktan sonra gittiğini söylerlerdi. Pietro Bahçe için o noktadan sonra çöküş başlamıştı. Anladığım kadarıyla biraz Bahçenin peşinden koşan kişi uygun sözcüğü aradı, sorun çıkarmış. Sorun mu dedi Bahçe merdiveni inmeyi sürdürerek, pöh İtalyan olduğuma bile inanmıyor, İtalyan'a benzemiyormuşum. Genç kız merdivenin başında belirerek, giderek uzaklaşan öğretmenin ardından koşturan babasına hırçın bir ifadeyle baktı. ''Öyle demek istememiştir.'' dedi babası. ''Öyle demek istedim.'' diye bağırdı küçük kız tiz bir sesle. Ceviz trabzandan öyle sarkıyordu ki Pietro Bacci'nin şapkalı başının üstüne düşecek gibiydi. ''İtalyan'a benzemiyor baba, boyu çok kısa.'' ''Arabella.'' diye bağırdı adam. Sonra öğretmene dönerek sırıttı, holdeki mumların titreşen ışığında dişleri sapsarı görünüyordu. Sanki ağzını altın tozuyla yıkamıştı. ''Lütfen bir saniye bekleyin, ücretinizi tekrar konuşalım mı Senyor Bahçe?'' dedi, tek kaşını gerilen bir yay gibi kaldırarak. Bahçe dönüp adama baktı, yüzü kıpkırmızıydı. Hiddetini bastırmaya çalışırken omuz çantasının askısını var gücüyle sıkıyordu. Yüzündeki kırışıklıklar son birkaç yıldır artmıştı. Onların arttığını gördükçe kendini daha değersiz hissediyordu. ''Amare cani'' dedi Bahçe. Arabella aşağıya şaşkınca baktı. Bahçe'nin yaptığı kelime oyununu fark edememişti. ''Amare cani, Amerikalılar. Amare cani ise Kuduz köpekler demekti. Şehrin içine giden at arabası tıkış tıkıştı. İnsanlar içine mezbahaya götürülen sığırlar gibi doluşmuşlardı. Boston'la banyolarına hizmet veren bu arabaların 2 tonluk kompartmanları 15 yolcu kapasiteliydi. Raylar üstünde demir tekerleklerle gidiyor ve iki at tarafından çekiliyorlardı. Yer kapabilenler ayakta kalmış, diğer 12 kişi ise kayıtsızca bakıyordu. Bahçe de ayakta kalmışlardan biriydi. Sığışmaya uğraşıyor, tavandan sarkan deri tutamaçlara ulaşmaya çalışırken birbirlerine çarpıyorlardı. Kondüktör aralarından geçip bilet toplamayı bitirdiğinde dışarısı bir sonraki arabayı bekleyen insanlarla dolmuştu bile. Sıcak ve havasız kompartmanın ortasındaki iki ayyaş bir çöp yığını gibi kokuyorlardı. Sözlerini bilmedikleri bir şarkıyı birlikte söylemeye çalışıyorlardı. Bahçe elini kıvırıp ağzına götürdü ve kimsenin kendisine bakmadığını görünce avcuna nefes verip burnundan aldı. Bahçe oturduğu sokağa varınca kaldırıma atladı. Half Moon pansiyonundaki odasına ulaşmaya, yalnız kalmaya can atıyordu. Ama binanın giriş kapısının en üst basamağında James Russell Lowell'la Dr. Oliver Wendell Holmes oturmaktaydı. Orada biraz tuhaf görünüyorlardı. ''Aklınızdan geçenleri bilmek için bir peni verirdim senyor'' dedi Lowell, Bahçe'nin elini sıkarken gülümseyerek. ''Paranızı ziyan etmiş olurdunuz profesör'' dedi Bahçe. Lowell'ın avucundaki eli ıslak bir bez parçası gibi yumuşaktı. ''Cambridge'e giderken yolunuzu mu kaybettiniz?'' Holmes'a şüpheyle baktı ama aslında onları gördüğüne o kadar da şaşırmamıştı. ''Hayır'' dedi Lowell. Şapkasını çıkarınca beyaz uzun alnı ortaya çıktı. ''Doktor Holmes'la tanışıyor musunuz? Müsaitseniz sizinle biraz konuşmak istiyoruz.'' Bahçe odasının kapısını açarken kaşları çatıktı. Kapı açılınca arkasındaki ipe asılı tencereler tangırdadı. Burası bodrum katındaydı. İçeriye sadece kaldırıma bakan yarım bir pencereden gün ışığı giriyordu. Odanın dört bir köşesinde asılı duran ıslak ve buruşuk çamaşırlar asla tamamen kurumazlardı, kokuyordu. Lovell şapkasını asmak için tencereleri aralarken Bahçe masanın üstündeki bazı sayfaları çaktırmadan çantasının içine koydu. Holmes odayı övmek için elinden geleni yaptı. Bahçe ocağa bir çaydanlık dolusu su koyup ısıtmaya başladı. Sonra "Neden geldiniz beyler?" dedi kısaca. "Yardımınızı istemeye geldik Senyor Bahçe," dedi Lovell kısaca. Çayları koymakta olan Bahçe bunu duyunca biraz neşelendi. "Yanında ne alırsınız?" Yandaki rafı gösterdi. Orada yarım düzine kirli bardakla 3 sürahi vardı. Sürahilerde sırayla rom, cin ve viski yazılıydı. "Sadece çay alayım, teşekkürler," dedi Holmes. Lovell da hemfikirdi. "Yapmayın," diye ısrar etti Bahçe, kavanozlardan birini Holmes'a uzatarak. Holmes ev sahibini kırmamak için fincanına sadece birkaç damla viski koymak istedi ama Bahçe doktorun dirseğini kaldırdı. "Arada sırada içimizi ısıtacak bir şeyler içmezsek New England'ın sert iklimi bizi mahveder doktor," dedi. Bahçe çay alıp almamayı düşünüyormuş gibi yaptı. Sonra kendine sadece rom koydu. Misafirler sandalyelerini çekerken bunlar da daha önce oturmuş olduklarını fark ettiler. "Üniversiteden," dedi Lovell. "Üniversiteden en azından bunları almaya hakkım vardı değil mi?" dedi Bahçe. Rahat görünmeye çalışıyordu ama gergindi. "Hem bu kadar rahatsız sandalyeleri başka nerede bulabilirdim? Harvardlılar istedikleri kadar üniteryan görünsünler. Hep kalvanist olarak kalacaklar. Kendilerine ve başkalarına acı çektirmeyi seviyorlar. Söylesenize beyler, burada kaldığımı nereden bildiniz? Bu semtte Dublinli olmayan tek kişi benim galiba." Lovell, Daily Courier'ın bir nüshasını çıkarıp ilan sayfasını açtı. İlanlardan biri çembere alınmıştı. "Padua Üniversitesi mezunu, çeşitli alanlarda son derece kalifiye ve yıllardır İspanyolca ve İtalyanca dersleri veren bir İtalyan beyefendi, erkek okullarında, kız akademilerinde vesaire öğretmenlik yapabilir. Ayrıca özel ders verebilir. Referanslar: Vali John Andrew, Henry Wandsworth Longfellow, James Russell Lovell. Adres: Broad Sokağı, Half Moon Pansiyonu No. 2. Bahçe güldü. "Biz İtalyanlar kendimizi övmeyi sevmeyiz aslında. Bir atasözümüz vardır. İyi mal için reklama hacet yoktur. Ama Amerika'da in bocca ciusa non entran mocce demeliyiz galiba. Yani kapalı ağza sinek girmez. İnsanlara malımı pazarlamazsam satın almalarını nasıl beklerim? Bu yüzden ağzımı açıp kendimi övüyorum." Holmes sert çaydan bir yudum alınca yüzünü buruşturdu. "Referanslarınızdan biri de John Andrew, ha?" dedi. "Ama Doktor Holmes, kim valiyi arayıp sorar ki? Profesör Lovell'a da kimsenin sorduğunu sanmıyorum." Lovell başıyla onayladı. Masaya eğilip üstünde yığınlar halinde duran Dante metinlerine ve tefsirlerine baktı. Masanın biraz üstünde Bahçe'nin onu terk etmiş karısının ufak bir portresi asılıydı. Ressam kadının gözlerindeki sert ifadeyi epey yumuşatmıştı. "Şimdi söyleyin lütfen, size nasıl yardımcı olabilirim? Bir zamanlar ben de sizin yardımınıza ihtiyaç duymuştum profesör," dedi Bahçe. Lovell ceketinin iç cebinden bir başka gazete çıkardı. Bu seferkinde Lonza'nın resmi vardı. "Bu adamı tanıyor musunuz Senyor Bahçe? Daha doğrusu tanıyor muydunuz?" Bahçe siyah beyaz sayfadaki o soluk yüzü görünce kederlendi ama başını kaldırdığında öfkeli görünüyordu. "Dilenciye benziyor. Nereden tanıyayım?" "Holy Cross Katedrali papazı tanıdığınızı söyledi," dedi Lovell. Bahçe bunu duyunca irkildi ve sanki etrafı sarılmış gibi Holmes'a baktı. "Oradan epey para almışsınız sanırım senyor," dedi Lovell. Bahçe utandı. Başını eğerek yüzünü ekşitip, "Bu Amerikan papazları İtalyanlar gibi değil," dedi. "Papadan bile zenginler. Benim durumumda olsanız rahiplerden bile para almak size koymazdı." Romunu fondüpledikten sonra başını geriye atıp ıslık çaldı. Gazeteye tekrar baktı. "Griffin Lonza hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz demek." Duraksadıktan sonra baş parmağıyla masadaki Dante metinlerini gösterdi. "Sizler gibi ben de edebiyat düşkünüyüm. Canlılardan çok ölülerin arkadaşlığını yeğlerim. Bir yazar canımı sıkarsa kitabı kaparım, olur biter. Ayağa kalkıp bardağına cin koydu. Cininden bir yudum aldıktan sonra yutarken konuşmaya başladı. İnsan Amerika'da kendini çok yalnız hissediyor. Buraya gelen hemşehrilerimin çoğu bırakın Dante'yi gazete bile okuyamaz. Oysa La Commedia di Dante insan ruhunun hem karanlık hem de aydınlık yönlerini aynı derinlikte sergiler. Yıllar önce Boston'da bir grubumuz vardı. Edebiyatçılar, entelektüeller, Antonia Gallenga, Grifone Lonza, Pietro D'Alessandro. Sanki karşısındakiler bu insanlarmış gibi gülümsedi. Evlerde toplanıp yüksek sesle Dante okurduk. Bütün sırları barındıran o şiiri okurduk. Sonra o gruptakiler ya taşındı ya da öldü. Geride sadece Lonza ile ben kalmıştık. Şimdi sadece ben kaldım. Yapmayın, Boston'dan bu kadar nefret etmeyin dedi Holmes. Aksine, Boston'da bütün hayatlarını geçirmeye layık çok az kişi var dedi Batçı alaylı bir iştenlikle. Lonza'nın bir karakolda öldüğünü biliyor musunuz Sinyor Batçı diye sordu Holmes usulca. Batçı başıyla onayladı. Duymuştum. Lowell masadaki Dante kitaplarına bakarak konuştu. Sinyor Batçı, Lonza'nın intihar etmeden önce bir polisin kulağına cehennemin üçüncü kantosundan bir dize fısıldadığını söylesem ne dersiniz? Batçı şaşırmış görünmek bir yana gülmeye başladı. İtalyan siyasi sürgünlerin çoğu kendilerini erdem timsali, papayı ise bir köpek olarak görürdü. Ama Grifone Lonza kendisini bir şekilde dinden çıktığına ve Tanrı'ya affettirmesi gerektiğine inandırmıştı. Boston'a yerleşince Ursulin manastırıyla bağlantılı Katolik misyonerlerine yardım etmişti. Yardımlarının Papa'nın kulağına gideceğine ve böylece affedileceğine emindi. Ama sonra o manastır yakılmıştı. Lonza sürgün edildiğine kızmak yerine yıkılmıştı. Tanrı kendisini cezalandırdığına göre bir şekilde günah işlediğini düşünmeye başlamıştı. Burada İngilizce konuşmayı kesti ve sanırım bir süre sonra unuttu. Peki niye ölmeden önce Dante'den bir dizi okudu sizce senyor diye sordu Holmes. İtalya'da bir arkadaşım vardı Doktor Holmes. Güler yüzlü bir adamdı. Restoranı vardı. Yemekle ilgili tüm soruları Dante'den alıntılarla cevaplardı. İlginç bir adamdı. Lonza delirdi. Dante onun işlediğini sandığı günahların cezasını çekmesinin bir yoluydu. Dante'nin şiirinde bahsettiği tüm günahları işlediğine inanıyordu. Son birkaç yıldır Dante okumaz olmuştu. Buna ihtiyacı yoktu çünkü yazdıklarının her satırını, her kelimesini biliyordu. İsteyerek ezberlememişti ama aklına gelip duruyorlardı. Tanrı'nın peygamberlerine yaptığı uyarılar gibi. En ufak bir şey, bir görüntü, bir sözcük hemen Dante'nin şiirini çağrıştırıyordu. Sonra da günlerce başka bir şeyden bahsetmiyordu. İntihar etmesi sizi şaşırtmamış, dedi Lowell. İntihar mı etti? Bilmiyorum profesöre, dedi Batçı öfkeyle. Önemli de değil. Onun hayatı intihardı zaten. Ruhunu azar azar korku kapladı. Sonunda bütün hayatı cehenneme döndü. Sonsuz acılar çekeceğine inanıyordu. Ama intihar etmişse şaşırmam. Duraksadı. Arkadaşınız Longfellow'un durumundan çok farklı değil galiba. Lowell ayağa fırladı. Holmes onu sakinleştirmeye çalıştı. Anladığım kadarıyla Profesör Longfellow çektiği acılar yüzünden kendini son 3-4 yıldır Dante'ye adamıştı dedi Batçı ısrarla. Henry Longfellow hakkında ne biliyorsunuz ki diye sordu Lowell öfkeyle. Masanızın halinden anladığım kadarıyla son zamanlarda siz de Dante'ye merak salmışsınız sinyor. Onda ne arıyorsunuz? Dante yazarak huzur bulmaya çalışıyordu ama sizin o kadar soylu bir gayeniz yok sanırım. Kitaplardan birini hışımla karıştırdı. Batçı kitabı Lowell'ın elinden kaptı. Dante'me dokunmayın. Fakir olabilirim ama okuduğum kitaplar için kimseye hesap vermek zorunda değilim profesöre. Lowell'un yüzü utançtan kızardı. Bunu bakın, eğer paraya ihtiyacınız varsa Sinyor Batçı, borcu... Batçı kıkırdadı. Ah siz amari caniler. Senden sadaka alır mıyım sanıyorsun? Harvard beni kurtların önüne atarken sen sadece durup seyretmiştin. Lowell dehşete kapıldı. Saçmalama Bahçe, senin için elimden geleni yapmıştım. Harvard'a mektup yazıp bana tazminat vermelerini istedin, o kadar. Kapısını çalabileceğim kimse yokken neredeydin? O yüce Longfellow'un neredeydi? Sen hayatında hiçbir şey için mücadele etmedin. Kölelik ve Kızılderililerin katledilmesi hakkında şiirler ve yazılar yazarak bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun. Hep uzaktan savaşıyorsun profesöre. Sonra yüzü kıpkırmızı olan Doktor Holmes'a döndü. Sanki ona da saldırmazsa kabalık etmiş olacaktı. Sizlere her şey miras kaldı. İnsanın ekmeği için savaşması ne demektir bilmezsiniz. Ama zaten bu ülkeye gelirken ne bekliyordum ki? Niye şikayet ediyorum ki? Şairlerin en yücesi bile sürgüne gönderilmişti. Belki bir gün ölmeden önce vatanımın sahillerini ve dostlarımı tekrar görürüm. Bahçe 30 saniyede 2 bardak viski içtikten sonra sandalyesine oturdu, zangır zangır titriyordu. Dante bir yabancı yüzünden, Valois'li Charles yüzünden sürgüne gönderilmişti. O bize ait olan son şey, İtalya'nın ruhunun son külleri. Sizin ve o taptığınız Bay Longfellow'un Dante'yi bizden çalıp Amerikanlaştırmanızı alkışlamamı beklemeyin benden. Unutmayın ki o her zaman bize geri döner. Dante'nin ruhu hiç kimseye boyun eğmeyecek kadar güçlüdür. Holmes, Bahçe'nin verdiği özel derslerin nasıl gittiğini sormaya çalıştı. Lowell ise Bahçe'nin Harvard'ın bahçesinde kaygıyla yanına gittiğini gördüğü melon şapkalı, parlak yelekli adamı sordu. Ama Pietro Bahçe şimdilik söyleyeceğini söylemişti. O bodrum dairesinden çıktıklarında havanın epey soğuduğunu fark ettiler. Dışarıda biraz daha kaliteli bir yer olan Humphrey'nin pansiyonuna çıkan ve bu yüzden pansiyonerlerin Yakup'un merdiveni dediği çürük merdivenin altından geçtiler. Bahçe başını bodrum katı penceresinden dışarı çıkardı. Yüzü kıpkırmızıydı. Sanki yerden bitmiş gibiydi. Başını boynuna kadar dışarı çıkarıp sarhoş bir sesle bağırdı. Dante'den mi konuşmak istiyorsunuz profesöre? Öyleyse Dante sınıfınızla ilgilenin. Lowell ne demek istediğini sordu ama Bahçe sözünü bitirir bitirmez penceresini titreyen ellerle kapamıştı. 10. Quaker tarzı kısa sakallı, uzun boylu ve sofu bir adam olan Bay Henry Oscar Houghton çalışma odasının masasında oturmuş, kısık bir lambanın ışığında mali hesaplarını gözden geçiriyordu. Titizliği sayesinde Charles Nehri'nin Cambridge yakasında bulunan Riverside matbaası pek çok büyük yayın eviyle, özellikle de en büyükleri olan Ticknor & Fields'a çalışan bir yer haline gelmişti. Houghton'un işçilerinden biri açık kapıyı çaldı. Houghton muhasebe defterine bir rakam yazana kadar başını kaldırmadı. Puritan atalarını gururlandıracak kadar çalışkandı. "Gir evlat," dedi sonunda başını kaldırarak. Çocuk Oscar Houghton'a bir kart uzattı. Matbaacı kartta yazılanları okumadan önce bile kalın ve sert kağıdın kalitesinden etkilendi. Karttaki el yazısıyla yazılmış notu lamba ışığında okurken yüzü gerildi. Korumak için var gücüyle uğraştığı huzuru tamamen kaçmıştı. Şef yardımcısı Savage'ın arabası kaldırıma yanaşıp durdu ve içinden Şef Kurtz çıktı. Ray onu merkez karakolunun girişindeki basamaklarda karşıladı. Dedi Kurtz. İntihar eden adamın adı Griff olmuş. Onu bazen demir yolunda gördüğünü iddia eden bir sokak serserisi öyle dedi. En azından bir ilerleme kaydettik, dedi Kurtz. Biliyor musun, söylediğin şeyi düşündüm Ray. Hani şu cinayetlerin bir tür ceza olduğunu söylemiştin ya. Ray, Kurtz'un aşağılayıcı bir şey söylemesini bekledi ama Kurtz derin derin iç geçirdi. Başyargıç Healy'i düşünüyorum. Ray başıyla onayladı. Hepimiz pişman olacağımız şeyler yaparız Ray. Sims duruşması sırasında polislerimiz mahkemenin önünde toplanan güruhları coplarla dağıtırdı. Tom Sims'i köpek gibi avlayıp efendisine geri postalayan bizdik. Anlıyor musun? Yaptığımız en kötü şeylerden biriydi bu. Hem de yargıç Healy'nin kararı, daha doğrusu kararsızlığı yüzünden. Meclis kararını geçersiz saymamıştı. Evet, Şef Kurtz. Kurtz hüzünlenmiş gibiydi. Boston'daki en saygın adamlar bile yanlış işler yapmıştır devriye polisi. Azizler çağında yaşamıyoruz. Onlar da kararsız kaldılar. Savaşta yanlış tarafı seçtiler, ihtiyat uğruna yiğitliği elden bıraktılar. Daha kötüsünü de yaptılar. Kurtz ofisinin kapısını açtı, söyleyecekleri bitmemişti ama masasının etrafında siyah paltolu üç adamın durduğunu gördü. ''Neler oluyor burada?'' dedi adamlara. Sonra etrafa bakınıp sekreterini aradı. Adamlar yana çekilince Kurtz'un masasında oturan Frederick Walker Lincoln ortaya çıktı. Kurtz şapkasını çıkarıp hafifçe eğilerek ''Hoş geldiniz reis bey'' dedi. Belediye reisi Lincoln, John Kurtz'un geniş mağın masasının arkasında kendisine bir püro hazırlamakla meşguldü. ''Odanda beklememizde bir sakınca yoktu umarım şef.'' Lincoln cümlesinin sonuna doğru öksürmeye başladı. Yanında kıdemli belediye meclisi üyesi Jonas Fitch oturuyordu. Fitch'in yüzünde en az birkaç saattir devam eder gibi görünen sofuca, sahte bir gülümseme vardı. Dedektiflik bürosu elemanları olan üç siyah paltolu adamdan ikisini bir el hareketiyle gönderdi, biri kaldı. ''Devriye polisi Ray, sen dışarıda bekle.'' dedi Kurtz. Masasına doğru çekingen bir adım attı, kapının kapanmasını bekledi. ''O serserilerin burada ne işi var?'' Geride kalan tek serseri olan dedektif Henshaw hiç istifini bozmadı. Belediye reisi Lincoln, ''Son günlerde şu cinayet vakaları sizi fazlasıyla meşgul etmiştir Şef Kurtz.'' dedi. ''Eminim ihmal ettiğiniz başka işleriniz vardır. O cinayet vakalarıyla artık dedektiflerinizin ilgilenmesine karar verdik.'' ''Buna izin vermem.'' dedi Kurtz.